Ayrım 9.
Eski padişahın ömür boyu beklediği Azrail meleği sonunda gelmişti işte. Ve bu korku yüzünden ya aklını tamamen kaçırmış ya da korkudan bayılmış olmalıydı. İçeriden ses gelmemesinin başka bir anlamı olamaz diye düşünürken yanıldığımı anladım. Padişah kapıda göründü. Zayıflamış, avurdu avurduna geçmişti ama dimdik duruyordu. Üzerindeki gül kurusu kaftanı düzeltmiş, sakallarını taramış ve başındaki ipek sarığı özenle sarmayı ihmal etmemişti. Şimdi kapıda sanki idama hazırlanan değil de yabancı elçileri kabul eden bir padişah duruyordu. İster istemez hepimiz padişahın ulu soyunu ve İsa peygamberin doğumundan 1300, peygamberin hicretinden 700 yıl sonra hanedanı kurmuş olan büyük dedesi Osman Bey'i düşündük. Söğüt'te başlayan devlet kurma macerası, Konstantiniyye'nin alınışı, imparatorluk ordularının dört kıtada at koşturmasıyla cihan egemenliğine dönüşmüştü. Ama şimdi bu görkemli atalar, idam hücresinin önünde gururla bekleyen genç padişahı kurtarmaya yetmiyordu. Bu hali gören herkesin yüreğine bir korku düştü. Ama en çok cellat korkmuş olmalı ki birden kaçmaya başladı. Asesler gidip celladı yakaladılar. Adamcağız, "Yapamam, elimde değil, yapamam," diye hıçkırarak ağlıyordu. Padişah herkesin yüzüne tek tek baktı. Derine batmış ateşli gözleriyle hepimizi süzdü. Gözleri benim üzerimde biraz daha fazla durdu sandım ama emin olamadım. Gür ve kendinden emin bir sesle Allah'ın bir ve Muhammed'in onun elçisi olduğunu söyleyerek şahadet getirdi. Ömür boyu korktuğu an geldiğinde bu kadar sakin ve onurlu davranacağını kendisi dahil hiç kimse tahmin edemezdi. Yere diz çöktü. Başından sarığını kendi elleriyle çıkardı, yere koydu ve boynunu eğerek celladın kemendine doğru uzattı. Cellat elleri titreye titreye yaklaştı. Yamaklarıyla birlikte ibrişim kordunu padişahın boynuna geçirdiğinde ben başımı çevirdim. Gözlerimden iki sıralı yaş dökülüyordu. Hiçbir ses duyulmadı. Kimse kıpırdamadı. Bir şey söylemedi. Nefes bile almadı. Padişah geceki davranışıyla beni yüreğimden vurmuştu. O yanımda can verirken bir daha hiçbir sultana bu kadar kalpten bağlanamayacağımı düşünüyor ve iki cihanda da benim tek padişahımın son nefesini vermekte olan efendim olacağını yeminler ediyordum. Kölesinin elini öpecek kadar yüce gönüllü padişah ancak bir ermiş olabilirdi. Neden sonra hücrenin kapısına doğru baktığımda padişahın zayıf, cansız bedeninin kapının önünde uzandığını gördüm ve yüzünde sonsuz bir huzur okudum. Boynu mosmor kesilmiş, dili dışarı çıkmıştı. Ama yine de yüzü huzurluydu. Annesi acaba bu ölümü seyretmiş miydi? Bebekliğinde cellat kemendinden kurtardığı çocuğunun kendi emriyle boğuluşunu izlemiş olabilir miydi? Biraz sonra kendilerine gelen vezirler Fatiha okumaya başladılar ve aseslerle birlikte padişahın ölü gövdesini saygıyla taşıyarak götürdüler. Hücrenin kapısında yapayalnız kaldım. O anda aklıma Gülbeden geldi. Ne göreceğimi bilemeden ve biraz da korkarak çinili odaya girdim. Hem kapıdan ışık sızıyor hem de bir kandil odanın köşelerini aydınlatıyordu. Ama her yer bomboştu. Gusülhaneye girdim. Orayı da en ince köşesine kadar gözden geçirdim ve birden köşeye yaslanmış Gülbeden'i gördüm. Beyaz bürümcüklerin içinde bir melek gibi gülümsüyordu. Onu hiç böyle mutlu görmemiş, yüzünü aydınlatan bu tatlı gülüşe hiç tanık olmamıştım. Gelinlik bir kız gibi terimtazeydi. Yüzü sanki içeriden aydınlatılmış gibi kutsal bir pırıltıyla ışımıştı. Ondan yayılan akasya, tarçın, gül, süt bebeği karışımı kokunun daha da belirgin hale geldiğini ve neredeyse bütün saraya yetecek kadar arttığını fark ettim. Çevresinde küçük beyaz fareler oynaşıyor, eteklerinin altına girip çıkıyor, önüne kavuşturduğu ellerinin üstünde geziniyor, cık cık sesleriyle ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Ne var ki Gülbeden ne onları duyuyordu ne de kendisine "Gülbeden, gelinim," diye seslenen beni. Yüzündeki mutlu gülümseme onu bu dünyadan çok uzaklara, ait olduğu gerçek melekler diyarına götürmüştü. Bahçeye çıktım. Saray burnuna bakan taşlardan birisinin üzerine oturdum. Gülbeden diye inledim ve gözlerimi kapatıp onu tekrar görmeye çalıştım. Münadiler şehit sultanımızın ölümünü duyurmak üzere İstanbul sokaklarına dağılmışlardı. Şimdi dirisinden esirgenen saygı ölüsüne gösterilecek ve padişah büyük bir törenle atalarından birinin türbesine defnedilecekti. Ne var ki suçlarını örtmek için bu büyük padişahın deli olduğu söylentisini yayıyorlardı. Saray bahçesinde artan mırıltılar onun delirdiğini, bu yüzden tahttan indirildiğini, türlü acayiplikler yaptığını anlatmaya başlamışlardı. İçimden isyan yükseliyordu ve cellat taşının üstüne çıkıp "O deli değildi," diye bağırmak istiyordum. O deli değildi, büyük bir padişahtı, büyük bir insandı. Dünya yüzüne böyle şefkatli bir baba gelmemiştir. oğullarına zarar gelmemesi için kendi boynuna ilmek atılmasını kabul eden ve koca imparatorluğu elinin tersiyle itip evlat sevgisine değişmeyen bir ermiştir o. Evladını korumak için canını veren bir büyük padişahtır benim yüce efendim. Ne var ki tahmin edebileceğiniz gibi bu sözlerin hiçbirini söyleyemedim. Acım içim akıttım ve halifenin mekanının cennet olması için dua etmeye başladım. Orada epey kalmışım. Derken akşama doğru davullar vurdu, borular öttü ve 7 yaşındaki yeni padişahımız kır atının üzerinde güneş gibi parlayarak meydana çıktı. Vezirleri, beyleri, gümüş eğerli, kırmızı örtülü ve sorguçlu atlarının üstünde efendimizin arkasından gidiyorlardı. 6 tuğ gökyüzün ışıltılar saçarak ilerliyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. O görkem, o azamet karşısında gözlerim doldu ve yüreğimden sökülüp gelen bir çığlıkla "Padişahım çok yaşa!" diye haykırmaya başladım. Sonra padişahımız ve yanındakiler bir yıldız kümesi gibi geçip gittiler. Orada tek başıma kala kaldım. Yere eğilerek ömrümü yoluna feda edeceğim efendimin atının izlerine yüz sürdüm. Yeni halifemizi koruması için yüce Allah'a dua etmeye koyuldum. İnşallah yeni padişahımız da merhum babası gibi bu aciz köleden şefaatini esirgemeyecekti. Çünkü benim 7 yaşındaki efendimin iktidarı ve yüreklere korku düşüren saltanat alayı sadece fani bir kulun değil, bakışlarıyla cümle mahlukatı felç edip lalü epken bırakan bir engereğin bile gözünü kamaştıracak kadar muhteşemdi. Son. Engereğin gözündeki kamaşma üzerine Zülfü Livaneli ile. Bu bir ilk roman mı? Aslında ilk romanım değil ama bilinen ilk romanım olacak. Yıllardan beri roman yazıyor ve bu işe çok önem veriyorum. Ne var ki verdiğiniz önem büyüdükçe yayınlanmanız da güçleşiyor. Stockholm'da yazdığım büyük roman var elimde. Her yıl yeniden yazıyorum. 1978 yılında öykü kitabımı yayınlamıştım. Şanslı bir kitap oldu. Türkiye'de 50 bin dolayında sattı ve yabancı dillere çevrildi. Hatta İsveç televizyonu Arafat'ta bir çocuk öyküsü üzerine film bile yaptı. Ama o yıldan beri edebiyatla ilgili kitap yayınlamadım. Engereğin Gözündeki Kamaşma romanını yaklaşık 3 yıl önce yazmaya başladım. O dönemde Sabah gazetesindeki köşemde 17. yüzyılda geçen bir roman yazmaya başladığımı duyurmuştum. İşte o zamandan beri bu çaba sürüp gidiyor. Bu dönemi özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü romanın 3 günde yazılabileceğini sanan bazıları, son zamanlarda tarih gündeme geldi de onun için falan diye başlayan son derece gereksiz yorumlar yapabilirler. Bu konuyu 7-8 yıldır kuruyorum. Tarihsel bir roman diyebilir miyiz? Bana kalırsa tarihsel roman kategorisine girmiyor. Yalnızca tarihi dekor olarak kullanıyor. Roman Topkapı Sarayı'nda geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en karışık ve acılı dönemlerinden birini anlatıyor. Ne var ki hiç kimsenin adı yok. Herhangi bir padişahın ya da vezirin adı verilmiyor. Tabii konuya yakın olanlar anlarlar. Ama benim amacım tarihsel olayları sıralamak değil, o dekor içinde insan psikolojisinin derinliklerine varabilmek. Tarihsel gerçek ve kurgu orantısı nedir? Hiç ad ve tarih belirtmemem bir roman özgürlüğüne kavuşabilmek içindi. Ama yine de olaylara ve ayrıntılara sadık kalmaya çalıştım. Bazı konuları bilerek değiştirdim. Mesela İbrahim hapsedilmeden önce oğlu tahta çıkarılmıştır. Ama romanda tahta çıkma töreni babanın hapsedilişinden sonra yapılmaktadır. Bunun gibi bazı kurgu ve ayrıntı değişiklikleri var. Temel noktalar gerçeğe uygundur. Ama derin bir gerçekliktir bu. Ayrıntılarda yitip gitmeyen bir gerçeklik. Neden Zenci ve Hadım bir baş karakter? Romandaki temel eksen, iktidarın çevresinde ışık görmüş pervaneler gibi dönen insanlar üzerine kurulu. İktidar insanları değiştiriyor. İktidar görkemi öyle bir şey ki, bakışıyla her canlıyı kımıltısız hale getiren bir engereğin bile gözünü kamaştırıyor. Romanın kahramanı Zenci Hadım da iktidar yamaçlarına yakın duran ezilmiş bir adam tipi. Bazen kahraman, bazen korkak. Kimi zaman kendisini imparatorluk ailesine eş görüyor, kimi zaman bir hamam böceği kadar değersiz. Roman iktidar ateşiyle kıvranan insanları konu ediniyor. Bu yüzden tarihsel değil, tarihi dekor olarak seçmiş roman türü. Ortega y Gasset, tarih insan gerçeğini anlamanın tek yoludur diyordu. Gerçekten de Shakespeare'in bütün trajedilerini gerçek olaylara dayandırması ve tarih üzerine kurması rastlantı değil. Hamlet'i okuduğumuz zaman 17. yüzyıldaki Danimarka Sarayı'nın yaşamını değil, insan ruhunun akla ziyan kargaşasını algılıyoruz. Son yıllarda aydınlar niçin Osmanlı tarihine yeniden ilgi duyuyorlar sizce? Doğrusu buydu da ondan. Bizi İngilizlerden, Japonlardan ya da dünyada öteki halklardan ayıran ve ulusal karakterimizi oluşturan en büyük maya Osmanlı'dır. Bir yazar buna içinden çıktığımız, daha doğrusu bir türlü içinden çıkamadığımız Osmanlı diyordu. Günümüz Londra'sında yaşayan bir İngiliz'in karakterinde nasıl Victoria, Edward, Richard dönemlerinin etkisi varsa ve İngiltere bunlarsız düşünülemezse biz de Osmanlı olmadan kavranılamaz insanlarız. Galiba halkların kolektif bilinçaltı düşündüğümüzden daha önemli. Bunca sadrazamını idam etmiş bir imparatorluk cumhuriyete dönüştüğünde hemen bir başbakan asıyor. Benim bu romana yoğunlaşmam ise daha başka bir nedenden, Osmanlı tarihçilerine olan büyük tutkumdan doğdu. Yıllar boyunca sabahlara kadar okudum, hala okuyorum. Herhalde dünya yüzünde bu kadar gerçeküstü, bu kadar korkunç ve görkemli bir tarih az bulunur. Sonra Latin Amerika romanını düşündüm. Büyülü gerçekçilik akımına dönüştürdükleri Karayip masalları, Osmanlı'nın inanılmaz zenginliği yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyordu. Osmanlı tarihindeki şiddeti işlemekten kaçınmamışsınız. Bütün imparatorluklarda şiddet var. Biz devlet adamlarının öldürülmesini yalnızca Osmanlı'ya özgü sanıyoruz. Oysa Bizans İmparatorluğu'nda 30'dan fazla imparator öldürülerek can vermiş. Peygamberden sonra İslam halifelerinin yarısından çoğu eceliyle ölmemiş. Roma'yı zaten biliyoruz. Şiddeti bugünü değil, o günün ölçüleriyle ele almak gerekiyor. O çağlarda insan yaşamı bugünkü değeri ifade etmiyordu. O yüzden mesela bir isyan bastırıldığında kesilmiş kellelerden kule yapılması ve kalan binlerce kellenin bal dolu keçeler içine konularak İstanbul'a gönderilmesi olağan sayılıyordu. Yugoslavya'nın Niş kentinde Kelle Kule diye bir mahalle var. Oraya gidince Osmanlı'ya karşı isyan edenlerin kellelerinden yapılmış bir kulenin yükseldiğini görüyorsunuz. Aralarına harç konmuş kelleler. Roman şiddeti sömürmüyor. Bir albeni ögesi olarak kullanmıyor. Ama dokusuna yedirmeye çalışıyor. Erotizm de öyle. Osmanlı tarihini erotizmden ayıramazsınız. Osmanlı tarihçilerinin dili üslubunuza sinmiş. Bu bilerek mi oldu? Evet. Ben Naima ve Evliya Çelebi'nin müthiş etkisi altındayım. Onların dilini tekrar yaratmaya çalıştım. Hatta bazı çok güzel cümlelerini olduğu gibi aldım. Bu roman başka bir dille yazılamazdı zaten. Ayrıntıların doğru olması için değerli Murat Bardakçı'nın romanı okuyarak düzeltmeler yapmasını rica ettim. Sağ olsun. Kendisi çok önemli bir kitap üzerinde çalıştığı halde beni kırmadı ve önemli bir katkı sağladı. Günümüze bir mesaj. Neden iktidar üzerine bir alegori? Çünkü iktidar ilişkileri içinde böylesine çürümüş, kişilikleri yıkılmış, mahvolmuş insanların bile yüreklerinde dürüst, onurlu kıvılcımlar çakıyor ve zaman zaman bunlar su yüzüne çıkarak dünya yüzündeki maceramızın temel direğini ortaya koyuyor. Ne kadar karanlığa batsa da insan yüreğinde bir temizlik ve bir cevher var. Bu yüzden ben buna karanlıkla aydınlık arasında bir roman diyorum. Kitabın sonu. 16 Haziran 2000.